Adnan Acar Pasajı. Anne, baba ve diğer ölümcül şeyler. Yalçın Tosun, Yapı Kredi Yayınları. Senin için kendi ailen kadar, kendi odan kadar, kendi geçmişin kadar tehlikeli bir şey yoktur. Dünya nimetleri. Andrejit. Aterina. Babaannemin günlüğünü bulduğumda ne yalan söyleyeyim, çok heyecanlanmamıştım. Öleli daha 3 gün olmuştu. Annemle ondan kalanları düzenlerken kimseleri yakınına yaklaştırmadığı komedinin anahtarı bulamadığımız için kırarak açtığımız çekmecesinde o eski defteri öylece yatarken bulduk. Siyah bir deriyle kaplanmış bu defterin sayfalarını şöyle bir çevirdiğimde bazı cümleleri Fransızca yazılmış günlük sayfalarıyla karşılaştım ve defteri bir kenara bıraktım. Aklım babaannemin zümrüt broşundaydı. Hiç görmediğim ama herkesin bahsettiği babasının hediyesi olan broş. Tüm aramalarımıza rağmen broşu bulamadık. Bir sürü kehribar kolye, hepsi bu. Neden bu kadar kolye almış, neden bunları bize hiç göstermemiş diye düşünürken sıkıldık ve aramayı bıraktık. Annem giysileri toplayıp dağıttı. Nem kokan tüm eşyayı da eskiciye verdik. Defteri çıkarken yanıma aldım. Eve döndüğümüzde babam elinde bulmacasıyla koltuğuna yayılmıştı. Annem hep yaptığı gibi dokundurdu babama. Ah Mesut, tam adını bulmuşsun. Hiçbir şeyin mutluluğunu bozamaz değil mi? Sanki benim annemdi. Biraz da sen ilgilensen ya şu işlerle. Babamın gözlerinden hiç görmediğim bir bakış geçti. Annem anında sustu. O gece garip bir rüya gördüm. Babamla güneşli bir günde çarşıda dolaşıyorduk. O hiç görmediğim kadar genç, takım elbiseler içinde. Bense onun elinden tutmuşum yürüyoruz. Bir an geçiyor, hastane odasında doğum sancıları içindeyim. Nasıl sonsuz bir acıma hissi. Elime bir oğlan çocuğu veriyorlar. Bense delirip bağırmaya başlıyorum. Aynı o, aynı o. Oğlanın yüzü babam. Hem de sakallı, bıyıklı. Babamı doğuruyorum rüyamda. Çok daha yaşlı halini hatta. Buruş buruş olmuş bir yüz. Bebeklikten değil ama yaşlılıktan. Sabah kendime gelmem kolay olmuyor. Okula gitmek için hemen evden çıkıyorum. Aklımda babaannemin zümrüt broşu ve gördüğüm garip rüya dolanıp duruyor. Yiyecek bir şeyler almak için kantine gidiyorum ve çantamda cüzdanımı ararken babaannemin kara kaplı defteriyle karşılaşıyorum. Bir merak düşüyor içime. Okuyorum. 11 Haziran. Bugün bir kolye daha aldım sirkeciden. Bununla 13 oldu. Uğursuz sayı. Keşke bir tane daha alsaydım. Adı Marco'ymiş. Babası seslenirken duydum. Kocaman kara gözleri var. Bana pek bakmıyor sanki. Anlamış mıdır acaba? Bir insan neden durmadan kehribar kolye alır ki? Dokundu mu parmağıma paketi verirken? Bana mı öyle geldi yoksa? Bugün 42 gün oldu. Babam bir aydır Nis'te. Bugün yarın gelir. Belki bir mucize olur da gelemez. Titanik bile batmamış mı? Ama Akdeniz'de ne gezer buzdağı? 25 Ağustos. Pazar öğleden sonra ben aceleyle Necdalar'a gidiyorken çarpıştık. Biraz üstüme geldi aslında. Çok doğal bir çarpışma sayılmazdı. Parlayan, sihirli bir zamandı. Sanırım kiliseden çıkıyordu. Şaşkın bir gülümseme vardı dudaklarında. Hiç durmadım. Bu bol giysilerin içinde ve bu şişmiş yüzle beni tanıması bir mucize. Ama sürekli kehribar kolye alan bu kızı tanıdı işte. Gülümsemesi ele verdi onu da. Esmer yüzünde beyaz dişleriyle bir erkekti. Cebime bir mektup koymuş, eli de çabuk. Bebek büyümeye başladı karnımda ya da bana öyle geliyor. 27 Ağustos. Akşam babama bebeği söyledim. Kıllarla dolu yüzünde herhangi bir dalgalanma olduğumu anlamadım. Bakarız bir çaresine, dedi. Baba canlığını zorlamadan. Bakarmışız çaresine, öyle dedi. Necla ile ağladık. Bazen babamı öldürme planları yapıp vakit geçiriyoruz Necla ile. O aç köpeklere verelim diyor, ben türlü zehirler sayıyorum kendince. Sonra uzun uzun ağlıyoruz birbirimize sarılarak. Necla da olmasa. 1 Eylül. Mektubuna cevap verdim. İçine babamın Fransa'dan getirdiği parfümden damlattım. Ucunu da yaktım mektubun. Bunları yaparken karnımdaki bebeğin var olmadığını hayal ediyordum. Babamın aslında babam olmadığını, beni kaçırıp bir adada hapsetmiş bir korsanbaşı olduğunu düşünüyordum. Marco ise tek gözlü ama iyi kalpli korsan. Beni kurtarması için her şeyimi vereceğim kara gözlü, cesur, sevecen korsanım benim. 3 Eylül. Üşüyerek sokuldum. Kokusu burnumda. Çıkarınca belime sıkı sıkı sardığım çaputları anladı gebeliğimi. Bebekle ilgili hiçbir şey sormadı. Sigarasından uzun uzun nefesler çekti sadece. Birden kaçalım dedi. Kaçmak? Neden hep kaçar zor durumdaki sevgililer? Ya da neden korkar hep birisi? Ama korkmadık mı ikimiz de? Kaçmaya karar verdik. Zümrüt broşumu satıp yol parası yapacağız. Biraz da onun birikmişi varmış köşede. İtalya'ya götürecekmiş beni. Büyük babasının yanına. Orada birlikte balıkçılık yapacaklarmış. Bir müddet onun evinde oturacakmışız. Sonra kendi odamızı kiralayabilirmişiz. Hem İtalyanca çok zor bir dil de değilmiş. Fransızcam sayesinde 6 aya kalmaz onu da öğrenirmişim. Esmer göğsüne uzanmış yüzünü izlerken ben, sakin sesiyle anlatıyor tüm bunları, sevimli korsanım. Masal sonuna dalmış gibi bir huzurla uyuyor sonra. Bir inanabilsem tüm bunlara. 4 Eylül. Marco'nun kaçış teklifini düşünüyorum. Aslında çoktan kabul ettim ama sonrasında neler olacak diye düşünmeden edemiyorum. Necla gideceğim diye çok üzülüyor, bana da kızıyor. Marco'ya hemen güveni verdim diye. Sahi, ya bebeği sorarsa sonra, ya değişirse birdenbire? Babası kim bunun, al piçini de git derse? Ya aşkı biterse? Tüm kolyelerimi taktım üst üste, aynanın karşısında ağladım. İçim dışıma çıksın istiyorum, ters düz olayım. 7 Eylül. Sabah Necla'lara gidiyorum diye çıktım evden. Gelmedi. Karaköy limanına gittim hemen. 3 saat bekledim. Gelmedi. Ellerim koynumda dolaştım durdum. Gelmedi. Yanaklarım yanıyor. Eve dönmeliyim diyordum. Gelmedi. Bir öğürtü sonra. Tramvayda bayılmışım. Ayılttılar. Gelmedi. Babam büyük planından bahsetti. Şu yanında çalışan kambur Ersin'le evlendirecekmiş beni. Günahından böyle kurtulacak aklı sıra. Bebek dedim. Hallettim düşünme sen bunu. Pis pis sırıttı. Satacaktık bu lanet broşu. Parasıyla İtalya'ya. Gelmedi.
Adnan Acar Pasaşı.